Hürriyetin hiçbir zaman kendisinin yok edilmesi hürriyetine de bağışlayacak bir genişliğe varamayacağını belirten bu ilke, aşağı yukarı aynı ifadelerle 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer almış bulunmaktadır. Daha sonra Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen kişisel ve siyasal haklarla ilgili uluslararası sözleşmede de gene aynı kuralın yer aldığını görüyoruz. Anayasa hukuku alanında bu konudaki yeni ve ilgi çekici hükümleri 1949 Almanya Federal Cumhuriyeti Bonn Anayasası ile Alman Federe Devletleri Länder Anayasalarında bulmamız mümkündür. Bonn Anayasası'nda dikkate çeken başlıca iki hüküm var. Bunlardan birincisi, herhangi bir hürriyeti kötüye kullanan kimselerin bir daha bu hürriyetten yararlanma hakkını kaybedeceklerini açıklıyor. Her kim hür ve demokratik anayasa düzenine karşı mücadele için fikirleri açıklama hürriyetini, özellikle basın hürriyetini, eğitim hürriyetini, toplanma hürriyetini, dernek kurma hürriyetini, posta, telgraf, telefon, haberleşmenin gizliliğini, mülkiyet hakkını ve sığınma hakkını kötüye kullanırsa bu temel hakları kaybeder. Halkın kaybına ve bu kaybın ne ölçüde olacağına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir. M18. İkinci hüküm, antidemokratik siyasal partilerle ilgilidir. Bu hükme göre, programları ve üyelerinin davranışları bakımından hür ve demokratik anayasa düzenini baltalama eğiliminde olan partiler, anayasaya aykırı olduklarından Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile kapatılabileceklerdir. M21/2. Bunlara benzer, hatta demokratik düzeni koruma konusunda bunlardan daha da ileri giden hükümleri Alman Federe Devleti'nin Länder anayasalarında görüyoruz. Örneğin Baden-Württemberg Anayasası'nın 124. maddesine göre her kim anayasa tarafından vatandaşlara tanınan temel hakları ve hürriyetleri bu hak ve hürriyetlere karşı mücadele için kötüye kullanma teşebbüsünde bulunursa kendisini anayasa dışına çıkarmış olur. Ve artık devletin alacağı meşru savunma tedbirlerine karşı temel haklardan ve anayasal hürriyetlerden yararlanamaz. Öte yandan Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne dahil Mecklenburg ve Sachsen-Anhalt ülkelerinin anayasalarında şu ilginç madde yer alıyor. Devletin demokratik niteliğini ve vatandaşların temel haklarını ortadan kaldırmak veya kısmak yolundaki herhangi bir teşebbüs icra safhasına geçmemiş dahi olsa, anayasaya karşı işlenmiş bir suç olarak cezalandırılır. Bu gibi teşebbüsler bu anayasada gösterilen usullerin kullanılmasıyla meşruluk kazanamazlar. Bu yöndeki örnekleri daha da çoğaltmak mümkün. Kamu hürriyetlerini yıkma veya halka, devlete ve anayasaya karşı zor kullanma hedefini güden siyasal partilerin ve derneklerin kurulamayacağına, antidemokratik siyasal kuruluşların ve bunlara üye olan kimselerin seçimlere katılamayacaklarına, nasyonel sosyalist ve militarist görüşleri savunan kimselerin kamu hizmetlerinden çıkarılacaklarına dair çeşitli federe devletlerin anayasalarında yer alan hükümleri bu arada sayabiliriz. Demokratik düzeni diktatörlüğe karşı koruma amacını güden bu kuralların özellikle Almanya'da bulunuşu şüphesiz ki bir rastlantı değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni federal cumhuriyetin temelleri atılırken anayasa kurucuları, Nazi totalitarizminin, Hitler rejiminin gölgesi altında Weimar kompleksi diye adlandırabileceğimiz aşırı bir duyarlılıkla tarihin tekrarlanmasını önlemek için büyük çaba göstermişlerdir. Buna karşılık 1948 İtalyan Anayasası'nı yapanlar sadece faşist partinin yeniden kurulmasını yasaklamakla yetinmişlerdir. Yukarıda örneklerini verdiğimiz formüller, anayasa hukuku alanında yeni bir gelişmenin, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını en önde gelen kriter olarak kabul eden yeni bir anayasa tekniği arayışının ifadesi sayılabilir. 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanışında da bu yeni teknikten geniş ölçüde yararlanıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten 1961 Anayasası, Federal Almanya Temel Yasası'nda olduğu gibi onun kullandığı formüllerden esinlenerek diktatörlüğü ve hürriyetlerin yok edilmesine önleyici açık hükümler getirmiştir. Her şeyden önce devletin niteliklerini belirten ikinci maddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu açıklanmıştır. Bu madde ile çoğunluk iradesinin her şeyi yapabileceği, hiçbir sınırla kayıtlı olmaksızın toplumu istediği gibi yönetebileceği esasına dayanan, mutlak demokrasi anlayışı reddedilmektedir. Kabul edilen demokrasi modeli insan haklarına dayanan hürriyetçi demokrasidir. Bundan başka genel esaslar bölümünde şu temel ilkeye yer verilmiştir. Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu hüküm ister sağ ister sol olsun, ister tek kişiye isterse bir zümreye veya sınıfa dayansın, her türlü dikta rejiminin en kesin bir şekilde reddinden başka bir anlam taşımamaktadır. Nihayet anayasa siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır demekle ve bunlara uymayan partilerin Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılabileceklerini öngörmekle, kurmuş olduğu demokratik düzen içinde bu düzeni yıkma hedefini güden partilere yaşama hakkı tanımamıştır. Ama ne var ki 1961 Anayasası'nın hürriyetçi demokratik düzeni koruma amacıyla getirmiş olduğu bu hükümler 12 Mart döneminde yeterli görülmedi. Hürriyetlerin kötüye kullanılmasını kesinlikle önleme tasası içinde yapılan araştırmalar sonunda, örnek olarak alınan Federal Almanya Anayasası'nda gözden kaçmış bazı yeni hükümler keşfedildi ve 1971 değişiklikleriyle bunların bizim anayasamıza aktarılması yoluna gidildi. Aslında kötüye kullanılan temel hakların kaybedilmesine ilişkin Federal Almanya Anayasası'nın yukarıda açıklamış olduğumuz 18. maddesi 1971'de anayasamıza değiştirilmiş olarak alınmıştır. Ve bu değiştirme sonucunda anayasanın 11. maddesine eklenen fıkra ile belli bir hürriyet anlayışının dışına çıkmayı cezalandırma olanağı yaratan genel bir yasaklama hükmü getirilmek istenmiştir. Ancak bunda ne dereceye kadar başarıya ulaşıldığı tartışmaya açık bulunmaktadır. 1961 Anayasası'nda yapılan değişikliklerin etraflı bir değerlendirmesini daha önce yapmış olduğumuzdan burada bu konu üzerinde artık durmayacağız. Anayasa hukuku alanında hürriyeti yok etme hürriyetinin kısıtlanmasına ilişkin bu gelişmeler dışında bazı ülkelerde aynı amaçla kanun yoluyla tedbirler alınması yönüne gidildiği görülür. Bu alanda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmış olan tedbirler ilgi çekicidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'lerde Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gergin olduğu Soğuk Savaş döneminde komünist faaliyetlerini ve sızmalarını önlemek amacıyla Kongre tarafından özel kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlarla getirilen kısıtlayıcı hükümler doğrudan doğruya ve sadece Komünist Partisi ile, ki Amerika'da meşru olarak faaliyet gösteren bir partidir, onun üyelerini hedef almaktaydı. Bununla beraber bu kanun hükümleri şiddetli eleştirilere ve tartışmalara yol açmış, siyasal düşünce ve örgütlenme hürriyetlerini kısıtlamaları bakımından anayasaya aykırı oldukları ileri sürülmüştür. Uzun süre ülkede tedirginlik yaratan bu yasal tedbirler, barış zamanında hangi gerekçeyle olursa olsun demokratik hakların kısıtlanamayacağı görüşünü savunan hukukçu ve yazarların direnmesi, Federal Yüksek Mahkemenin liberalleşen tutumu ve daha sonra da Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle artık etkinliklerini kaybetmiş bulunmaktadır. 3. Sorunun değerlendirilmesi. Hürriyeti yok etme hürriyetinin tanınıp tanınmaması konusunda teorik ve pratik alanlarda kendini gösteren farklı görüş ve eğilimlerin değerlendirilmesini yaparken her şeyden önce bazı noktaların açıklığa kavuşturulması gerekir. İlke olarak hürriyetçi demokratik düzene yönelik bir tehlikenin önlenmesi gerekliliği kabul edildiği zaman karşımıza çıkacak ilk sorun bu tehlikenin gerçekliğinin ve yakınlığının saptanması sorunudur. Hemen belirtelim ki bunun objektif ölçülerle yapılması pek kolay değildir. Öte yandan hür demokratik sistemin korunması amacıyla alınacak olan sınırlama tedbirlerinin alanının ve kapsamının belirlenmesi zorunluluğu da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkar. Burada bir ön ayrım yaparak konuyu örgütlenme ve düşünce hürriyetleri açısından ayrı ayrı ele almakta yarar vardır. Bir ülkede hür anayasa düzenini yıkarak onun yerine bir dikta rejimi kurmak amacıyla iktidarı ele geçirmeye çalışan siyasal kuruluşların bulunması halinde, bunların faaliyetlerinin yasaklanması ya da hiç değilse kısıtlanması demokratik düzenin güvenliği bakımından gerekli olabilir. Hele bu kuruluşlar hedeflerine ulaşmak için kaba kuvvet ve silahlı saldırı gibi yöntemlere başvurmakta iseler. Örgütlenme hürriyeti adına bu çeşit siyasal çetelerin varlığına göz yummak, ve onların eylemlerini hoşgörüyle karşılamak herhalde söz konusu olamaz. Nitekim Weimar Cumhuriyeti'nde Nazilerin SA birliklerinin saldırganlıkları karşısında hükümetin pasif ve kararsız tutumu sonunda rejimin hayatına mal olmuştur. Şu halde belli bir siyasal konjonktür içinde dik dayanlısı antidemokratik örgütlerin iktidar yarışması dışında tutulmalarının zorunluluğunu kabul etmek gerekir. Ancak düşünce hürriyeti alanında durum tamamen farklıdır. Düşünce, daha doğrusu düşüncenin açıklanması hürriyeti, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel unsurudur. Bu unsur aynı zamanda hür rejimleri hür olmayan rejimlerden ayırt eden ana kıstaslardan biridir. Sakıncalı, zararlı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle bazı fikirlerin yasaklanmak istenmesi halinde çözülmesi son derece güç problemlerle, hatta çıkmazlarla karşılaşılır. Bir fikrin zararlı veya zararsız olduğunu kim, nasıl, hangi ölçülerle tayin edecektir? Yasak sınırı nasıl ve neye göre çizilecektir? Düşünce hürriyetini özünde ve temelinde zedelemeksizin bu sorulara cevap bulmak mümkün değildir. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, düşüncenin açıklanmasına siyasal muhteva açısından sınır konulamaz. Sübjektif siyasal ölçülerle bir kısım fikirlerin yasaklanması yoluna gidilmesi halinde, rejimin demokratik olma niteliği ve iddiası da ortadan kalkar. O halde düşüncenin açıklanması hürriyeti mutlak olarak sınırsız mıdır? Böyle bir mutlak sınırsızlıktan söz etmek de herhalde doğru olmayacaktır. Zira fikir düzeyinde kaldığı sürece sınırlandırılamayan düşünce açıklaması, yıkıcı eyleme kışkırtma, zor ve şiddet kullanmaya teşvik niteliğine dönüştüğü takdirde dokunulmazlığını kaybedecektir. Bu durumda artık düşünce alanından eylem alanına geçiş söz konusu olmaktadır. Ancak burada dikkat edilecek nokta, açıklanan düşünce ile onun yaratabileceği şiddet eylemi arasında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Federal Mahkemesi'nce benimsenen açık ve yakın tehlike kıstasında görüldüğü gibi. Doğrudan doğruya ve gerçek bir bağlantının var olmasıdır. Ayrıca bu yakın tehlikenin var olup olmadığına karar verecek olan da herhalde siyasal organlar değil, fakat bağımsız yargı organları olmalıdır. Buraya kadar söylediklerimiz şu gerçeği ortaya koyuyor. Demokratik düzeni diktacı eğilimlere karşı koruma çabaları pratik alanda çözümü hiç de kolay olmayan sorunlar yaratmaktadır. Hürriyeti yok etme hürriyetini tanımama, kavramı iki yanı keskin bir kılıca benzetilebilir. Nitekim yaşanmış bazı olaylar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde McCarthy'ciliğin doruğa ulaştığı yıllarda ve Türkiye'de 12 Mart döneminde göstermiştir ki, bazen demokrasinin savunucusu olarak ortaya çıkanlar, demokrasi ve hürriyet düşmanı saydıkları kimseler kadar, hatta onlardan da daha aşırı antidemokratik davranışlara kapılabilmektedirler. Bazen de siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlar, demokrasiyi koruma bahanesiyle hürriyetleri kısıtlama yoluna gidebilmektedirler. Aşırı akımları, özellikle komünizmi önleme gerekçesinin, hoşlanılmayan ve susturulmak istenen fikirlerin yasaklanması için bir paravan olarak kullanılışı ise oldukça sık görülen örnekler arasında yer alır. Kısacası hür düzene yönelen, muhtemel tehlikelerin önlenmesi düşünülürken, onun yanı sıra bu gerçek tehlikelerin bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Açıklamalarımızı özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Demokratik rejimlerin varlıklarını tehdit eden ciddi bir dikta tehlikesi karşısında kadere boyun eğerek kendi yıkılışlarına seyirci kalmaları beklenemez. Ancak şu da var ki, bu rejimler korunma tedbirlerinin alınmasında son derece dikkatli ve ölçülü davranmak, dayandıkları temel ilkelerden uzaklaşmamak zorundadırlar. Aksi halde yağmurdan kaçarken doluya tutulmaları, hürriyeti koruyacağım derken onun boğulmasına yol açmaları işten bile değildir. 2. Hürriyetlerin sınırlanması, hukuk düzeni yönünden. 1. Toplum hayatı bakımından hürriyetlerin sınırlanmasındaki zorunluluk. Herkesin her istediğini yapabildiği bir toplumda ortaya çıkacak kargaşalığı görmek için çok beklemek gerekmez. Sınırsız hürriyet belki hayal aleminde yaşanabilir. Fakat bunun sosyal çevre içinde gerçekleşmesi imkansızdır. Başka bir deyişle, mutlak hürriyet kavramı bir yazarın da belirttiği gibi toplum ve devlet hayatı içinde yer alamaz. Çünkü bu anarşik bir kavramdır. Şu halde devletin ve toplumun var olabilmesini ve sürekliliğini sağlamak için hürriyetleri sınırlamak kaçınılmaz bir zorunluluk teşkil eder. Bu zorunluluğu en geniş hürriyet anlayışına sahip olan, hatta hürriyeti yok etme hürriyetinde hoşgörüyle karşılayan rejimler bile tanımışlardır. Hürriyetlerin düzenlenmesi, onların belirli sınırlar içine alınması her şeyden önce kamu düzenini geniş anlamıyla sağlamak bakımından gerekli görünüyor. Kamu düzeni ve kişi hürriyeti kavramları uzun zaman birbirine zıt, birbiriyle çatışma halinde kavramlar olarak anlaşılagelmiştir. Liberal felsefenin bir ürünü olan ve devletle fert arasında sürekli ve kaçınılmaz bir zıtlaşma varsayımına dayanan bu görüş belki bir dereceye kadar doğrudur. Demokratik toplum hayatının iki temel unsuru olan kamu düzeni ile kişi hürriyetleri arasında bir bağdaştırma yapılır ve bir denge kurulurken birincisine gereğinden çok ağırlık tanımanın ikincisinin hürriyetlerin zararına olacağı ve teraziyi otoriterizm tarafına doğru eğdireceği şüphesizdir. Bunun aksinden söz etmek ve kamu düzeni gereklerini ihmal etmenin veya çok hafif tutmanın anarşiye prim vermek olacağını ileri sürmek de mümkündür. İşte bu denge kurma işleminin karşılıklı ağırlıklarını oluşturmaları bakımından hürriyet ile kamu düzeni arasında belki bir zıtlaşmadan söz edilebilir. Fakat aslında bu ikisi arasında zıtlaşmadan çok bir bağ, bir dayanışma bulunduğu unutulmamak gerekir. Bir hürriyetler rejiminin kurulabilmesi için her şeyden önce bir toplum düzeninin var olması lazımdır. Düzensizlik, kargaşalık ve huzursuzluk içinde gerçek hürriyetin varlığından söz edilemez. Şu halde kamu düzeninin hürriyetin varlığı için asgari bir şart ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan şunu da söylemek mümkündür. Hiç değilse asgari ölçüde hürriyete yer vermeyen bir toplum düzeninin devamlı olarak sürüp gitmesine de imkan yoktur.